Ayrım 10. Berberin 5. kardeşi El Aşar'ın öyküsü. Ey Emirül Müminin, kardeşlerim içinde kulağı gibi burnu da yarık olanın öyküsüdür sana şimdi anlatacağım. Ona iri yarı ve karnı gebe bir deveninki gibi şiş ya da koca bir kazan gibi iri olduğundan ötürü El Aşar derlerdi. Ancak bu, onu gündüzü görülmedik bir tembellikle geçirirken, geceleyin her türlü işi yaparak ertesi gün harcayacağı parayı yasa dışı ve oldukça garip yollara başvurarak kazanmaktan alıkoyamazdı. Ama babamın ölümü üzerine her birimize 100'er gümüş dirhem para kaldı. El Aşar hepimiz gibi kendisine kalan bu 100 dirhem parayı aldı ama ne yolda kullanacağını bilmiyordu. Sonunda binlerce fikir ürettikten sonra bir miktar çeşidi züccaciyeyi satın aldı ve bunları perakende olarak satma fikrinde karar kıldı. Öteki mesleklere bunu tercih etmesinin nedeni bu mesleğin icrasında pek fazla hareket etmeye ihtiyaç olmamasıydı. Kardeşim El Aşar böylece züccaciye taciri olmuş, kalabalık bir sokağın köşesinde yer tutup sepeti de önüne koymuştu. Rahatça yere oturup sırtını bir evin duvarına dayamış ve mallarına gelip geçene, cam bardaklar, güneş damlası bunlar, genç kızların kaymak taşı göğüsleri gibi, süt anamın parlak gözleri gibi ya da billur bunlar diye haykırarak mallarını tanıtmaya ve satmaya başlamış. Ama çoğunlukla El Aşar susuyor, sırtı duvara dayalı düş alemlerine dalıyormuş. İşte bu günlerden birinde, cuma namazı zamanında El Aşar şöyle bir düş kurmaya başlamış. Tüm sermayemi züccaciye işine yatırdım. 100 dirhem kadar harcadım. Herhalde bunları satarak 200 dirhem kazanırım. 200 dirhemle yeniden züccaciye alır. Bunları satarak 400 dirhem kazanırım. Böylece alıp satarak büyük bir sermaye edinirim. O zaman her türlü mal alabilirim. Önemli kar getirdikten sonra bunları kolay kolay satmam. Bunlardan edindiğim karla büyük bir konak, köleler, atlar ve bunlara yaraşır altın işlemeli eğerler satın alır, yer içerim. Gelip evimde bana şarkı söylemeyecek kentte bir tek kadın şarkıcı kalmaz. Sonra Bağdat'ın en marifetli çöp çatanlarıyla ilişki kurar, onları şahların, vezirlerin saraylarına, görücülüğe gönderirim ve çok geçmeden hiç değilse sadrazamın kızıyla evlenirim. Çünkü bana bu genç kızın özellikle güzel ve her yönden mükemmel olduğunu söylediler. Ona mehr olarak 1000 altın dinar veririm ve hiç kuşkum yok ki babası olan sadrazam bu evlenmeye hemen rıza göstermez. Fakat razı olmayacak olursa kendisi bilir. Onu burnunun dibinden kaçırır ve kendi konağıma getiririm. O zaman kendi özel hizmetlerimde kullanmak üzere 10 genç köle satın alırım. Bundan sonra kendime şahane giysiler yaptırırım. Öyle ki sultanlar ve emirler bile böylesini giyemez ve en usta kuyumculara inciler ve değerli taşlar kakılmış altın bir mühür yüzük ısmarlarım. O zaman çöldeki bedevi şeyhlerinden satın alacağım ya da Anezi kabilesinden getireceğim en güzel atlardan birine binerek önümde ardımda birçok köleler olduğu halde kentte dolaşırım. Böylece sadrazamın sarayına ulaşırım. Benim gelişimi gören sadrazam onur kazanmak üzere ayağa kalkarak beni karşılar. Sarayını bana bırakır. Önümde ayak üzeri durur ve kayınpederim olmayı en büyük onur sayar. Ve ben yanımda her biri 1000'er altın dinar içeren birer büyük torba taşıyan 2 genç köle bulundururum. Bunlardan birini kızının mehri olarak sadrazama veririm. Ötekini de sırf cömertliğimi, büyüklüğümü ve tüm dünyanın gözümde ne kadar değersiz olduğunu göstermek üzere ona armağan olarak bağışlarım. Sonra ağır başlılıkla konağıma dönerim. O sırada nişanlım bana birilerini göndererek iltifatlarını ulaştırır. Huzuruma gelen bu kişiyi altına boğarım ve ona değerli kumaşlar ve şahane giysiler armağan ederim. Vezir bana herhangi bir düğün hediyesi yollarsa kabul etmem, geri çeviririm. Hatta bu hediye değerce çok büyük olsa bile ve bütün bunları ona ne denli yüksek ruhlu olduğumu ve cimrilikte zerre kadar nasibim olmadığını göstermek için yaparım. Bundan sonra düğün günümü ve merasimin ayrıntılarını kendim saptarım. Hiçbir şeyin esirgenmemesi için emirler veririm. Çalgıcıların, şarkıcı kadın ve erkeklerin ve dansözlerin adedini ve niteliğini de kendim saptarım. Ve konağımda gerekli tüm hazırlıkları yaptırırım. Onu süsletir, her yanı halıyla döşetirim. Kapıdan düğün salonuna kadar her yeri çiçekle donatırım. Yerlere de gül suyu ve diğer kokulu sular serptiririm. Düğün gecemde en güzel giysilerimi giyerim. Yöresinde ipekle işlenmiş, çiçekli ve renkli çizgili desenlerle bezenmiş kumaşlar asılı bir yükseltide kurulu olan tahtıma çıkarım. Ve merasim süresince karım salonun ortasında süslü ve Ramazan ayının dolunayından daha parlak dolaşır. Bense yerimde hareketsiz ve ağırbaşlı oturur, ona bakmam bile. Başımı sağa sola çevirmem. Bu da bilgeliğimi, karakterimdeki ağırbaşlılığı göstermiş olur. Sonunda merasimi karımı tüm taze güzelliğiyle ve hoş kokular sürünmüş olarak önüme getirerek bitirirler. Artık hiç kıpırdamam. Aksine öylesine ilgisiz ve ağırbaşlı davranırım ki düğünde bulunan tüm kadınlar yanıma yaklaşırlar ve bana "Ey efendimiz ve başımızın tacı, işte karın ve esiren saygıyla önünde duruyor ve ona bir kez bakmak lütfunu kendisinden esirgememeni bekliyor. Böylesi ayakta kalmaktan çok yorulmuş, oturmak için emrini bekliyor" derler. Ama ben tek bir söz bile telaffuz etmem ve yanıt vermemi daha da istinir hale getiririm. Bunun üzerine tüm kadınlar ve tüm çağrılılar büyüklüğüm karşısında huzurumda birçok kez eğilerek yerleri öperler. Ancak o zaman gözlerimi indirme ve karıma bakma lütfunda bulunurum. Ancak sadece bir kez tek bir bakışla. Bundan sonra gözlerimi kaldırır ve yeniden o büyük ilgisizce tavrımı takınırım. Hizmetçiler karımı götürürler ve ben ayağa kalkar, giysilerimi daha zengin ve gösterişli olanlarla değiştiririm. Sonra beni ikinci kez kerevete çıkarırlar. Yeni gelin de yeni giysiler ve yeni takılarla donanmış, mücevher, altın ve değerli taşlar içinde kaybolmuş ve daha da hoş kokular sürünmüş olduğu halde getirilir. Ve birkaç kez tekrarlayarak karıma bakmam için rica etmelerini beklerim. Sonra da yine hemen bir daha ona bakmamak üzere başımı kaldırırım. Ve bu davranışımı tüm merasim bitinceye kadar sürdürürüm. Fakat anlatısının bu anında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş, o gece için verilen izni daha fazla kötüye kullanmak istemediğinden yavaşça susmuş. Ve 32. gece gelince, öyküyü Şehriyar'a şu şekilde anlatmayı sürdürmüş. Ey bahtı güzel şahım, işittim ki berber 5. kardeşi El Aşar'ın öyküsünün devamını şöyle anlatmış. Tüm merasim bitinceye kadar sürdürürüm. Bunun üzerine genç kölelerimden birkaçını bozdurduğum 500 dinar altının karşılığı ufak paralarla dolu bir keseye alarak bu parayı avuç avuç tüm salona serpmesini ve de tüm çalgıcı ve rakkaselere ve de karımın peşinden gelenlere dağıtmasını emrederim. Bundan sonra karımın nedimeleri onu odasına götürürler. Orada onu uzun uzun beklettikten sonra ben de odaya girerim. Yanına girdiğimde ona bakmaksızın odada iki sıra halinde dizili bulunan kadınlar arasından geçerek divana otururum. Gül kokulu ve şekerli bir su isterim ve Allah'a şükrettikten sonra onu sükunetle içerim. Karıma gelince beni kabul etmek üzere tamamen hazır vaziyette yatakta oturmakta olduğunu görmezlikten gelirim ve ona boyun eğdirmek ve üstünlüğümü duyurmak üzere ve de dikkate almadığımı göstermek için ona sadece bir kez söz yöneltirim. Böylece gelecekte ona nasıl davranacağımı belirtmiş olurum. Çünkü kadınlara size karşı tatlı ve munis olmalarını istiyorsanız başka türlü davranamazsınız. Ve gerçekten karımın anasının hemen içeri girip bana yaklaştığını, başımı okşayıp ellerimi öptüğünü ve bana "Efendim, yaklaşmanı ateşli duygularla bekleyen esiriniz kızıma lütfedip bakın ve ona sadece bir tek sözcük söylemek lütfunda bulunun" der. Ama ben fazla samimi görünmekten korkarak bana damadım diye hitap etmekten çekinen kayınvalidemin saygılı konuşmalarına karşın ona hiçbir yanıt vermem. Bunun üzerine ricalarını sürdürür ve eminim sonunda kendini ayaklarıma atarak giysimin etek uçlarını öper. Bunu birkaç kez yerine getirdikten sonra bana "Efendim, sana Tanrı üzerine yemin ederim ki kızım güzel ve bakiredir. Tanrı adına yemin ederim ki hiçbir erkek kızımı görmemiş, gözlerinin rengini bile tanımamıştır. Lütfen onu böylesine kırmayın. Onu bu kadar çok hırpalamayın. Bak ne kadar alçak gönüllü ve munis. Seni her hususta tatmin etmek için bir tek işaretini bekliyor" der. Karımın annesi bulunduğu yerden kalkarak bana bir bardak nefis şarap doldurur ve bana sunması için bardağı kızına verir. O da itaat ederek ve titreyerek şarabı bana sunar. Ve ben kenarı altınla işlenmiş kadife yastıklara kaygısızca dayanarak ona bakmaksızın onun önümde yer almasından, ona bakmaksızın kendisini, bir sadrazam kızını, sokak köşelerinde malını satmak için güneş damlası bunlar. Genç kızların kaymak taşı göğüsleri gibi beyaz, dadımın gözleri gibi parlak, bakirelerin katı ve soğuk soluğu gibi, yavru göbeği gibi, billur bunlar, renkli bal bunlar diye malını öven eski bir tacirin, yani benim önümde ayakta tutmaktan zevk alırım. Ve o bunca asalet ve büyüklük önünde beni göz kamaştıran varlığı dünyayı saran ünlü bir sultanın oğlu yerine koymaktan kendini alamaz. Gözlerinde yaşlarla bana, efendim lütfen bu bardağı reddetmeyin ve esirinizin ellerini kendinizden uzaklaştırmayın. Çünkü ben sizin kölelerinizin sonuncusuyum der. Ama ben bu sözlere hiçbir yanıt vermem. O da benim sessiz duruşum karşısında sonunda biraz daha az kibar davranmaya yeltenir ve bardağı almam konusunda daha fazla ısrar eder ve dudaklarıma doğru kendiliğinden bir yaklaşımda bulunur. Ama ben böylesine bir laubalilik karşısında kızarım, ona dehşetle bakar ve suratına dehşetli bir tokat vururum ve de ayağımla karnına şöyle bir tekme atarım. Kardeşim diye sözünü sürdürdü berber. Bu sözleri söyleyerek hayalindeki kadına ayağıyla şiddetle bir tekme atma hareketi yaparken ayağı şiddetle önündeki sepete çarpmış ve sepet tüm içerdikleriyle yuvarlanmış. Ve ortada bu çılgının tüm servetiyle edindiği malların sadece döküntüleri kalmış. Ah keşke o sırada ben orada olsaydım ey emirül müminin. Dayanılmaz şekilde kibirli ve sahte alicenaplık taslayan bu budalayı layık olduğu şekilde cezalandırırdım. Ama bu çaresi bulunmaz hasar karşısında el aşar umutsuzluktan başını dövmeye ve giysilerini yırtmaya başlamış. Ağlayarak, inleyerek dövünmeyi sürdürmüş. O gün, günlerden cuma ve de o saat namaz saati olduğundan camilerden ezanlar okunmaya başlanmış. Ahali evlerinden çıkıp camiye giderken, kardeşimi bu halde görmüş ve birileri durup onu acırlarken, diğerleri onu deli sayarak ve bir komşudan kardeşimin çılgınlığını öğrenerek onun haline gülüp yollarına devam etmişler. Kardeşim hem sermayesini hem de kârını yitirmiş olmaktan dolayı böylesine sızlanıp dururken cuma namazı için camiye gitmekte olan yüksek tabakadan bir kadın oradan geçmekteymiş. Bu kadın güzellikte bütün kadınları geçiyor, bedeninin her yanından adeta canlandırıcı bir mis kokusu saçılıyormuş. Altınla işlemeli kadifeden koşum takımı olan bir katıra binmiş. Hatırı sayılır miktarda hizmetçi ve de köle ardından geliyormuş. Kırılmış tüm cam eşyayı ve ağlayarak sızlanan kardeşimi görünce yüreğini merhamet bürümüş ve böylesi bir ümitsizliğin nedenini öğrenmek istemiş. Kendisini bu zavallı adamın yaşamını sağlamak üzere sattığı bir sepet züccaciyesi olduğunu ve bunun tüm sermayesini oluşturduğunu ancak eşyayı paramparça eden olaydan sonra artık hiçbir şeyi kalmadığını anlatmışlar. Bunun üzerine bu kadın hizmetçilerden birini çağırmış ve ona bu zavallı adama üstünde taşıdığım paranın hepsini ver demiş. Hizmetçi hemen boynuna bir kordonla bağlı bulunan büyük bir kese çıkarmış ve kardeşime vermiş. El aşar keseyi almış, açmış ve saydıktan sonra içinde 500 altın dinar bulunduğunu görmüş. Bunu anlayınca heyecandan ve sevincinin şiddetinden ölecek gibi olmuş ve kendisine bu iyiliği yapana şükranlar etmiş ve Allah'tan hayırlar dilemiş. Bir anda böyle zengin olunca el aşar, göğsü zevkten ferahlamış, bu serveti saklamak üzere evine gelmiş ve hemen gidip içinde kendi keyfince yaşayabileceği güzel bir ev kiralamak üzere dışarı çıkmak için acele etmiş. Ama tam o sırada kapının çalındığını duymuş. Ayağa kalkıp kapıyı açmak için koşmuş ve kapıda o güne kadar hiç görmediği yaşlı bir kadın görmüş. Kadın ona, "Çocuğum bil ki bu kutsal cuma günü namaz vakti hemen hemen geçmek üzere. Oysa ben daha henüz abdestimi almadım. Bundan dolayı senden içeri girmeme ve meraklı gözlerden uzak abdest almama müsaade buyurmanı rica ederim." demiş. Kardeşim de ona, "İşittim ve itaat ettim." yanıtını vermiş ve kapıyı ardına kadar açarak onu mutfağa kadar götürmüş ve orada yalnız bırakmış. Birkaç dakika geçtikten sonra yaşlı kadın gelip odasında kardeşimi bulmuş ve odadaki halı yerine kullanılan eski bir hasır parçası üzerinde oldukça acele birkaç secdede bulunmuş. Sonra kardeşim için yürek parçalayıcı bir yakarmayla Tanrı'dan hayır dilemiş. Yaptığı iyilikten dolayı içi içine sığmayan kardeşim ona teşekkür etmiş ve kemerinden 2 altın dinar çıkararak bunları cömertlikle kadına vermiş. Yaşlı kadın bunları vakarla reddetmiş ve Evladım, Allah bu denli cömert olduğun için senden razı olsun. Başkalarına, hatta benim gibi seni sadece ilk kez görenlere bile çabucak ısınıp ilgi göstermen de beni şaşırtmadı. Bana vermek istediğin paraya gelince onu yerine kemerine koy. Yüzüne bakıp tahminde bulunulursa sen fakir bir dervişsin. Ve bu para hiçbir ihtiyacı olmayan benden çok senin için gereklidir. Ve eğer sen bunlardan ayrılmayı göze alabiliyorsan, cam eşyanı kırılmış görerek bunları sana veren soylu kadına geri vermelisin demiş. El Aşar, nasıl, bu iyi yürekli kadını sen tanıyor musun anneciğim diye sormuş. Sonra da, öyleyse senden onu görebilmem için çare bulmakta yardımcı olmanı rica edeceğim diye eklemiş. Yaşlı kadın, oğlum, çok güzel olan bu genç kadın, bu cömertliği, genç, yakışıklı ve güçlü olduğun için sana duyduğu eğilimini anlatmış olmak üzere gösterdi. Oysa kocası neredeyse kudretsizdir ve yatakta onunla birleşirken gecikmektedir. Çünkü acınası bir çift dertli yumurtası vardır. Haydi kalk, tüm altın paralarını kemerine koy. Çünkü böylesine kilitsiz bir evde çalınabilir ve benimle birlikte gel. Çünkü sana bu genç kadının uzun zamandan beri hizmetinde olduğumu ve gizli hizmetleri için beni kullandığını söylemeliyim. Bir kez seni evine sokunca sakın işi aceleye getirme. Her türlü tatlı sözü söyle ama iktidarında olan her şeyi de yap. Böylece onu kendine bağlarsın. Çünkü o da kendinden yana sana tüm zevkleri sağlamak için hiçbir şeyden kaçınmayacaktır ve sen onun güzelliğinin ve zenginliğinin tüm olarak sahibi olacaksın diyerek yanıt vermiş. Kardeşim yaşlı kadının bu sözlerini duyunca ayağa kalkmış, kadının kendisine söylediği gibi yapmış ve yaşlı kadın yola çıkınca onu izleyerek ardından yürümeye başlamış. Böylece birlikte yürüyerek kadının özel bir tazla çaldığı büyük bir kapıya ulaşmışlar. Kardeşim çok heyecanlanmış ve mutluluğuna inanamamış. Yaşlı kadının verdiği işarete göre çok güzel ve genç bir Rum köle gelip nazikçe kapıyı açmış ve tatlı bir gülüşle onları içeri davet etmiş. Yaşlı kadın içeri girmiş, kardeşim de onu izlemiş ve genç Rum kızı tarafından büyük ve şahane bir salona sokulmuş. Bu büyük malikanenin ortasında bulunan bu salonda altın işlemeli büyük ipek perdeler asılıymış ve şatafatlı şekilde halı döşeliymiş. Ve kardeşim orada tek başına kalınca bir divana oturup sarığını çıkarmış, dizlerinin üzerine koymuş ve alnını silmiş. Ancak oraya girmesinden sonra pek çok zaman geçmeden perdeler aralanmış ve benzersiz ve erkeklerin hayran bakışlarına göre eşi bulunmayan ve düşünülebilecek en güzel giysilerle donanmış bir genç kız belirmiş. Kardeşim El Aşar onu görünce ayağa kalkmış. Genç kız da onu görünce gülen gözleriyle ona bakmış ve açık bırakılmış olan kapıyı acele kapatmış. Bunun üzerine kardeşimin yanına yaklaşmış, elini tutmuş ve onu altın işlemeli kadife divanın üzerine çekmiş. Orada kardeşim ile genç kız arasındaki kucaklaşarak, çiftleşerek, öpüşerek, ısırıklar ve okşayışlarla, zebbin saldırılarıyla, eğilip bükülmelerle, birinci, ikinci, üçüncü ve diğer vaziyetlerde çiftleşmelerle bir saat kadar süren sevişmeyi ayrıntılarıyla anlatmaya gerek yok. Bu çılgınca oynaşma ve sevişmeden sonra genç kız ayağa kalkıp kardeşime, gözümün nuru, ben buraya geri gelmeden sakın yerinden kıpırdama demiş. Sonra kıvrak bir yürüyüşle çıkmış ve gözden kaybolmuş. İşte o sırada gözleri alev saçan müthiş bir zenci birdenbire açılan kapıda belirmiş. Bu iri kıyım zenci elinde göz kamaştıran bir kılıç taşıyormuş. Ve dehşete düşen El Aşar'a, Allah belanı versin, ey sefil, ey orospu çocuğu, ey zina çocuğu, bu mekana girmeye nasıl cesaret edebildin? Ey bir sürü caninin çürümüş taşaklarından fırlamış tohumdan olma piç, diye haykırmış. Oldukça ağır olan bu hakaret dolu sözlere kardeşim ne yanıt vereceğini bilememiş, dili tutulmuş ve tüm adaleleri sanki erimiş, cildi sararmış, bedeni çökmüş. Bunun üzerine zenci onu tutmuş, çırılçıplak soymuş ve işkencesini artırmak için ona kılıcının düz yanıyla vurmaya başlamış. 24 darbeden fazla vurduktan sonra gövdesini kılıçla birçok yerlerinden delmiş, kardeşim yere düşmüş, zenci de onu öldü sanmış. Bunun üzerine korkunç bir sesle haykırmış, tuz dolu bir tepsiyle bir zenci kadın çıka gelmiş. Elindeki tepsiyi yere koymuş ve tuzu kardeşimin yaraları üzerine serpmiş. Çektiği müthiş acılara karşın kardeşim hala canlı olduğunu anlarlar da işini bitirirler korkusuyla sesini çıkarmamış. her yanını bu tuzla örttükten sonra onu bırakıp gitmiş. Bunun üzerine zenci ilkinden de korkunç bir sesle yeniden haykırmış. Yaşlı kadın çıkıp gelmiş ve zencinin yardımıyla kardeşimin giysilerini, kemerini aramış ve oradaki tüm altınları almış. Sonra da yine zencinin yardımıyla kardeşimi ayaklarından tutup odalar boyunca sürüklemiş. Avlunun bir yerindeki açıklıktan onu karanlık bir mahzene fırlatmış. Burası yaşlı kadının düzenbazlıkla kurbanlarını bu eve çektikten sonra genç hanımının üzerine binen dinç sürücülerin işlerini bitirdikten sonra soyulup öldürülerek kokmasınlar diye bedenlerini tuzlayıp atmayı adet ettiği karanlık bir mahzenmiş. Dibinde kardeşim El Aşar'ın bulunduğu mahzen büyük ve karanlık bir yermiş. Ve daha önce atılan bu cesetler üst üste yığılarak orada yatıyormuş. Yaralarından ve düşmesinden dolayı hiç hareket edemeden 2 gün süreyle kardeşim orada kalmış. Ama şansı yüksek ve övülesi Tanrı sayesinde kardeşimin her yanını kaplayan tuz kanının cerahatlanıp akmasını engelleyerek iyileşmesine neden olmuş. Yaraları kabuk bağlamaya ve biraz gücünü toplamaya yönelince kardeşim cesetlerin arasından sıyrılmış ve dip taraftan sızan zayıf bir ışığın güdümünde mahzende sürünerek ilerlemiş. Bu ışık mahzeni çevreleyen duvarın üzerindeki bir menfezden geliyormuş. Büyük bir zahmetle bu menfeze kadar ulaşmış ve oradan mahzenin dışındaki güneşin parıldadığı alana çıkmış. Buradan evine gitmek için acele yola çıkmış, ben de gidip onu evinde buldum ve bitki usareleri ve yapraklarından oluşan bakım yöntemimle onu iyileştirdim ve belli bir süre geçtikten sonra kardeşim tümden iyileşti ve kendisine çektirilen acıları o da yaşlı kadına ve öteki ilgililere çektirmeye karar verdi. Bu yüzden yaşlı kadını aramaya başlamış, izlerini takip ederek hanımını tatmin ettikten sonra başlarına ne gelecekse onu görecek olan gençleri çekmek için her gün geldiği yeri saptamış. Ayağının bastığı yerden emin olunca altın izlenimi verecek şekilde cam parçalarıyla doldurduğu bir kemeri beline sararak, uzun giysisinin altına kılıcını saklayarak bir İranlı yalancı tacir kılığına bürünmüş. Gidip orada yaşlı kadının gelmesini beklemiş, o da çok gecikmeden ortaya çıkmış. Hemen kadının yanına yaklaşmış, dilimiz Arapçayı pek konuşamıyormuş gibi yaparak kadına, "İyi yürekli hatun, ben bir yabancıyım ve ülkemden getirerek sattığım malların bedeli olarak kemerime koyduğum şu yeni altın dinarları tartıp değerlendirmek üzere hassas bir teraziyi nerede bulabilirim acaba?" demek için kaba bir Farisi dili konuşmasını taklit etmiş. Lanetli kadın ona, "Tam sana yardım edecek kişiye rastladın delikanlı. Çünkü senin gibi iyi bir çocuk olan oğlum meslekten sarraftır ve sana memnunlukla terazisini ödünç verir. Gel de seni onun yanına götüreyim," diye yanıt vermiş. Kardeşim de ona, "Öyleyse önüme düş," demiş. Kadın önde, kardeşim de onu izleyerek söz konusu olan eve gelinceye kadar yürümüşler. Ve genç Rum hizmetçi hoş bir şekilde gülerek onlara kapıyı açmış. Yaşlı kadın da ona yavaş sesle, "Bu kez hanımımıza sağlam, adaleli ve eti yağlı birini getirdim," demiş. Ve genç cariye kardeşimi elinden tutarak ipekli kumaşlarla donatılmış salona götürmüş, onunla birkaç dakika oyalandıktan sonra gidip hanımına haber vermiş, o da biraz sonra gelip kardeşimle ilk kez giriştiği ilişkiyi yenilemiş. Burada bunun ayrıntılarını anlatmanın hiçbir yararı yok. Sonra çekilmiş ve birdenbire elinde yalın kılıcıyla o korkunç zenci belirmiş. Daha önceki gibi davranarak kardeşimden kalkıp kendisini izlemesini haykırmış. Bunun üzerine zencinin ardından yürüyen kardeşim, acem giysisinin altından kılıcını birdenbire çıkarmış ve bir vuruşta zencinin başını uçurmuş. Kafanın yere düşmesinden çıkan sese zenci kız koşarak gelmiş ve onu da aynı şekilde öldürmüş. Sonra da Rum kölenin başını bir vuruşta uçurmuş. Sonra sıra koşarak ganimetten payını almaya gelen yaşlı kadına gelmiş. Kardeşimi elinde kılıç, üstü başı kan içinde görür görmez kadın bayılmış ve yere düşmüş. Kardeşim onu saçlarından tutup ona, "Beni tanıdın mı yaşlı orospu, orospu çocuğu, ey kokuşmuş felaket," diye haykırmış. Yaşlı kadın ona, "Oh efendim, seni tanıyamadım," diye yanıt vermiş. Kardeşim, "Öğren öyleyse ey yaşlı zeb yutucu."
"Ben abdest almak üzere evine geldiğin kişiyim ey yaşlı maymun kıçı.
Buraya getirip hanımınla çiftleştirdiğin, sonra da ayağından sürüyerek mahzene attığın kişi demiş. Bunları söyledikten sonra kardeşim kılıcının tek bir vuruşuyla kadını doğrayarak iki parçaya ayırmış. Bunu yaptıktan sonra da kendisiyle iki kez çiftleşen genç kadını aramaya koyulmuş. Onu hemen giyinip koku sürünürken tenha bir odada bulmuş. Kadın onu görünce müthiş bir çığlık atmış ve hayatını bağışlaması için ayaklarına kapanmış. Ve kardeşim kadının kendisine sağladığı ve kendisiyle birlikte paylaştığı gerçek zevkleri düşünerek onu cömertçe bağışlamış ve ona ''Ama nasıl oluyor da seni bu evde buluyorum ve kendi ellerimle öldürdüğüm o korkunç zencinin yönetimine rıza gösteriyordun. Kim bilir sana ne kötülükler etmiştir.'' demiş kadın. ''Efendim, bu belalı evde hapsolunmazdan önce kentin zengin tacirlerinden birinin evinde yaşıyordum. Koca karı bu evin tanıdıklarından biriydi. Çoğu zaman gelir bizi ziyaret eder ve bana karşı özel bir bağlılık gösterirdi. Günün birinde benim yanıma geldi ve bana bugüne kadar görülmedik zenginlikte benzerini dünyada daha kimsenin görmediği bir düğüne davetliyim. Seni de birlikte alıp götüreceğim.'' dedi. Ona ''Olur, emrin başım üstüne.'' diyerek yanıt verdim. Kalktım, en güzel giysilerimi giydim ve yanıma 100 dinar içeren bir kese aldım ve yaşlı kadınla yola çıktım. Hemen yaşlı kadının beni içeri aldığı bu eve geldik ve ben burada hile yoluyla acımasızca zencinin ellerine düştüm ve baskısı altına girdim. Benim bekaretimi bozduktan sonra cebirle beni burada tuttu ve yaşlı kadının tuzağına düşürdüğü zengin gençlerin hayatı pahasına caniyane girişimlerinin gereci yaptı. Ve böylece 3 yıldan beri bu sefil kadının ellerinde bir oyuncak oldum diye yanıt vermiş. Bunun üzerine kardeşim ona ne kadar bahtsızmışsın ama söyle bana acaba buraya düştüğünden beri bu canilerin topladığı servetin miktarının ne kadar olduğunu bilebiliyor musun diye sormuş. Kız kuşkusuz epeyce gerçekte bu kadarını tek başına taşıyabilir misin diye kuşku duymaktayım. Çünkü 10 adam bile olsa yetmez herhalde. İstersen gel kendi gözünle gör diye yanıt vermiş. Ve kardeşimi alıp içi tüm ülkelerin parasıyla ve çeşit çeşit keselerle dolu bir kasa göstermiş. Gördüğü manzara karşısında kardeşimin gözleri kamaşmış ve hareketsiz kalmış. O zaman kız ona, ''Bu kadar altını buradan çıkarmanın yolu da böyle olması gerek. İyisi mi sen git, birkaç hamal tut, onları getirip bunca serveti taşıt ve bu sırada ben de onları taşınacak hale getireyim.'' demiş. Kardeşim bunun üzerine hamal bulmak için acele etmiş ve bir süre geçtikten sonra her biri boş birer küfe taşıyan 10 hamalla geri dönmüş. Ama eve ulaşınca cümle kapısını ardına kadar açık bulmuş ve genç kadının da büyük kasayla birlikte yok olduğunu görmüş. Bunun üzerine başlıca zenginlikleri kendi başına alıp götürmek için onun kendisini kandırdığını anlamış. Bununla birlikte evde kalan tüm güzel şeyler ve dolaplarda saklanan tüm değerleri geri kalan günlerinde onu zengin kılabilecek olan tüm eşyayı görerek teselli bulmuş. Kendi kendine bunları gelip ertesi gün taşıtmayı kararlaştırmış ve yorgunluktan ölecek gibi olduğundan büyük görkemli yatağa uzanmış ve uyumuş. Ertesi gün uyandığında yöresinin valinin 20 muhafızıyla çevrilmiş olduğunu görerek son derece şaşırmış. Bunlar kendisine... ''Hemen kalk ve bizimle valinin huzuruna çık, seni görmek istiyor.'' demişler ve onu alıp götürmüşler. Evin kapısını da kapayıp mühürlemişler, onu valiye teslim etmişler. Vali ona, ''Senin tüm öykünü ve işlediğin cinayetleri ve yaptığın hırsızlıkları öğrendim.'' demiş. Bunu duyan kardeşim, ''Ey vali, benden güvenliğimi esirgeme de sana her şeyin gerçeğini anlatayım.'' diye haykırmış. Bunun üzerine vali ona, güven işareti olarak küçük bir mendil vermiş. Kardeşim de ona başından sonuna kadar tüm öyküyü anlatmış. Ama onu burada yeniden anlatmanın hiçbir yararı yok. Sonra kardeşim, şimdi ey adaletli ve dürüst vali, istersen bu evdeki her şeyi seninle eşit koşullarda paylaşmaya razıyım diye eklemiş. Ancak vali ona, nasıl paylaşma önerisinde bulunmaya cesaret ediyorsun ha? Oysa vallahi sen hiçbir şey almayacaksın. Çünkü hepsini ben alacağım. Sana da bir şey kalmayacak. Yine de kendini, yaşamını kurtardığın için çok bahtlı saymalısın. Zaten hemen kendi terk etmen ve bir daha da ortada görünmemen gerek. Yoksa en kötü cezalara çarptırılırsın diye yanıt vermiş. Ve vali halifenin tüm parayı sırf kendi yararı için kaldırmış bulunduğunun öyküsünü öğrenmesinden korkarak kardeşimi sürgüne yollamış. Ve kardeşim böylece uzaklara gitmek üzere kenti terk etmek zorunda kalmış. Ama baht hükmünü tam yerine getirsin diye daha kentin kapısından çıkar çıkmaz haydutların saldırısına uğramış. Kendisinde ne para ne de değerli eşya bulamayınca üstündeki giysilerini almakla ve onu çırılçıplak bırakmakla yetinmişler. Epeyce de sopa çekmiş ve ellerini boş çıkardığı için kulaklarını ve burnunu da kesmişler. Ve ben, ey Emirül Müminin, bu zavallı el aşarın başına gelenleri tam o sırada öğrendim. Gidip onu aradım ve onu bulmadıkça rahat edemedim. Sonra onu alıp evime getirdim. Şefkat gösterip tedavisini sağladım. Bundan sonraki yaşantısı için yiyip içmesini de kendi üzerime aldım. El aşarın öyküsü işte böyle. Ama altıncı ve sonuncu kardeşimin öyküsü de, ey Emirül Müminin, istirahat için çekilmenden önce anlatılmaya değer.